Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussâlihât. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. Ve tevâsav bilhakki وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 14 Hazar 1402, Hicri Kameri 21 Cemadülevvel 1445 ve Miladi Takvimle 5 Aralık 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenin ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Vahabilik gerçek mi, bidat mi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım İhsan Feriben. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Küba Devlet Başkanı ile görüştü. Küba Cumhurbaşkanı İran Pastör Enstitüsü'nü ziyaret etti. Tahranlı vatandaşların katılımıyla harem savunucusu şehide muhteşem veda merasimi düzenlendi. Siyonist rejimin Gazze'de iki okula yönelik düzenlediği saldırıda 50 aşkın Filistinli şehit oldu. Siyonist rejim Gazze'ye yönelik 907 kilogram ağırlığında bomba kullanıyor. Ve El-Kassam tuvayları Be'er Şaba'ya roket saldırısı düzenledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi dün Küba Devlet Başkanı ile görüşmesinde İran ve Küba'nın büyük siyasi ve ekonomik kapasite ve potansiyelinin Amerika ve Batı zorbalığına karşı aynı konumda olan ülkeler arasında bir ittifak ve koalisyon oluşturmak için kullanılması gerektiğini vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ve beraberindeki heyetle gerçekleşen görüşmede Batı ve Amerika'nın zorbalığına işaretle Amerika ve Batı zorbalığı konusunda aynı konumda olan ülkeler arasında ekonomik işbirliğine odaklanılarak Filistin meselesi gibi önemli küresel meselelerde ortak ve etkili bir pozisyon alınabilir dedi. Ayetullah Hamine'yi Filistin meselesiyle ilgili olarak Filistin meselesi sadece Gazze'de yaşanan son olaylarla ve bombalamalarla ilgili değildir. Aradan 75 yıl geçti ama şimdi Gazze şeridindeki felaket o kadar büyük ki gerçekler kamuoyu için aydınlanmış ve bunu saklamanın hiçbir yolu yok beyanatında bulundu.
İslam İnkılabı rehberi açıklamalarının devamında Küba Devlet Başkanı'nın Filistin meselesi başta olmak üzere küresel konulardaki tutumlarını İslam Cumhuriyeti'nin tutumlarıyla uyumlu değerlendirerek uluslararası formlarda iki ülke arasındaki işbirliğine değinip iki ülkenin bilimsel işbirliği dahil olmak üzere çeşitli alanlarda daha da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 22 yıl önce Küba'nın merhum lideri Fidel Castro ile görüşmesine atıfta bulunan İslam İnkılabı rehberi ayrıca şunları kaydetti. Küba devrimi ve Castro'nun kişiliği İslam devriminin zaferinden önce İran devrimcileri için her zaman özel bir çekiciliği olmuştu. Bunun nedeni devrimci konulardaki dürüstlüğüydü. Ayetullah Hamine'yi bu bağlamdaki sözlerinin devamında devrimci dürüstlük, devrimci kararlılık ve devrimci ciddiyet Küba devriminin ve İran-İslam devriminin ortak özellikleridir, dedi.
Küba Cumhurbaşkanı İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı ile birlikte Pasteur Enstitüsü'nü ziyaret etti. Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel, Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Behram İnullahi ile birlikte dün Tahran'daki Pasteur Enstitüsü'nü ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Küba Cumhurbaşkanı şunları belirtti. İran ve Küba ortak işbirliklerinden gurur duyuyor. Amerikan hükümetinin yeni yaptırımları sırasında korona salgını ortaya çıktı ve Küba terör tedarik eden ülkeler listesine dahil edildi. Díaz-Canel sözlerine şunları ekledi. İran ile işbirliği yaparak bu ülkede Pasteur-CoV-2 aşısı enjekte edildi ve aşının teknolojisini İran ile paylaştık. Yaptırım döneminde İran ile Küba arasındaki ilişkileri güçlendirmenin peşindeyiz. Ve bugün İran'ın Pasteur Enstitüsü'nde iki ülke arasındaki işbirliğinin örneklerinden birine tanık oluyoruz. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı da bu ziyarette şunları kaydetti. İki ülke İran ve Küba arasında yeni bir sayfa açılacak ve birçok ilerleme kaydedeceğiz. İnullahi şunu da ekledi. Pasteur Enstitüsü Küba'nın Finlay Araştırma Enstitüsü ile 30 yıl boyunca işbirliği yaptı ve korona döneminde İran ve Küba işbirliği ile dünyanın en iyi aşılarından biri üretildi.
Yakın zamanda keşfedilen harem savunucusu 8 şehidin patina aşılarına veda töreni Fatimiye günleriyle eş zamanda Tahran'daki İmam Hüseyin Aleyhisselam Meydanı'nda başkent halkının geniş katılımıyla düzenlendi. Suriye'de yaşanan Hantuman olayından Ehl-i Beyt harem savunucusu 8 şehidin temiz naaşlarının cenazesi dün Tahran İmam Hüseyin Meydanı'nda gerçekleştirildi. Bu cenazelerin kimlikleri yakın zamanda Suriye'deki soruşturma operasyonuna ve DNA yoluyla tespit edilmişti. Harem savunucularının kıymetli şehitlerin hak bedenlerini yıllar süren bir bekleyişin ardından gururla geri dönüşü, Fatimiye günleri ve cennet kadınların efendisi Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet günlerine denk geldi.
Saldırgan Siyonist rejim savaş uçaklarının saldırılardan etkilenen, evsiz barksız kalan savaşçıların sığındığı iki okula yönelik düzenlediği vahşi saldırısında 50'yi aşkın Filistinlinin şehit olduğu belirtildi. Siyonist rejim savaşçıları Gazze'de yerinden edilenlerin bulunduğu iki okulu bombalarken ilk istatistikler bir kişinin öldüğünü gösteriyor. Şahap Haber Ajansı'nın verdiği haberde İsrail savaş uçakları Gazze'de savaşçıların sığındığı iki okulu bombalayarak şu ana kadar 50'den fazla kişinin şehit olmasına neden oldu. Bu habere göre söz konusu okullar Gazze'nin Elderj mahallesinde bulunuyor. Bu saldırılarda çok sayıda Filistinli sivil ağır yaralanırken şehit sayısının da artması bekleniyor. Filistin Sağlık Bakanlığı işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalandia'da Siyonist askerler tarafından vurulan bir gencin de şehit olduğunu duyurdu. Bu genç Filistinlinin şehadetiyle Batı Şeria'da bu yılın başından bu yana şehit sayısı 465'e yükseldi. Bunlardan 257'si 7 Ekim'den bu yana şehit oldu. Ayrıca işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandia kampı ve Kafr Akab yerleşiminde çıkan çatışmalarda 14 Filistinli yaralandı. Üçünün durumunun kritik olduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kadra, Siyonist rejimin bu barikata yönelik kapsamlı saldırılarında 56 sağlık kurumunu tahrip ettiğini, 35 sağlık personelini gözaltına aldığını belirtti.
Filistin hükümetinin Gazze'deki enformasyon ofisi saldırgan rejim ordusunun Aksa tufanında Gazze'ye yönelik 907 kilogram ağırlığında bomba kullandığını duyurdu. Suud el-Kuds'un verdiği habere göre Filistin hükümetinin Gazze'deki enformasyon ofisi Siyonist rejim Gazze şeridinde soykırımını genişleterek her biri yaklaşık 907 kilogram olan bombalar, bu şeritte insanlar gerçek bir insanlık felaketiyle karşı karşıya bulunmaktadır açıklamasında bulundu. Bu arada Filistin İslami Direniş Hareketi'nin liderlerinden Sami Ebu Zuhri de Gazze'nin modern tarihin en acımasız savaşında yandığını, direniş için el ele tutuşmanın yeterli olmadığını, tüm milletin çocukları çok geç olmadan harekete geçmeli ve bir şeyler yapmalıdır. Ebu Zuhri açıklamasında ayrıca şunları kaydetti. İslam ümmeti, batılılar ve paralı askerlerden uçan saldırgan güçlerin her yerde bulunması ve halkların üzerine saat başı tonlarca patlayıcı atılması karşısında gözyaşı dökmek yerine kan dökmeli ve düşmanlar işledikleri bu suçların ve cinayetlerin bedelini ağır şekilde ödemelidir. Ecesili muhabiri cinayetkar rejimin Gazze şeridinin güneyinde özellikle de Han Yunus kentinde internet ve iletişim ağlarını tamamen kestiğini duyurdu. İnternetin kesildiği bir dönemde Han Yunus'ta acımasız ve eşi benzeri görülmemiş saldırılar ve çatışmalar yaşanıyor.
Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesine tepki olarak İzzettin El-Kassam Tugayları işgal altındaki Beersheba şehrini roket saldırısıyla hedef aldı. Şahap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre El-Kassam Tugaylarının Beersheba'ya düzenlediği roket saldırısının ardından bu kentte El-Negeb'de ve işgal altındaki toprakların büyük bölümünde alarm sesleri duyuldu. Aynı zamanda Saray El-Kudüs Tugayları da şu açıklamayı yaptı. Ebu Holi bölgesindeki işgalci güçler 60 kalibrelik hava mermiyle füze saldırısıyla Kizovim üssünü de hedef aldı. Filistin direnişi dün öğleden sonra Tel Aviv ve Gazze şeridindeki komşu kasabaların yanı sıra işgal altındaki Ashkelon kentine de roket saldırısı düzenledi. Aynı anda Tel Aviv'in doğusundaki Beit Tikva'da da alarm sesleri duyulmaya başlandı ve çok sayıda patlama Tel Aviv'i sarstı. Öte yandan Filistin İslami Cihadı'nın askeri kolu olan Kudüs Tugayları Gazze çevresindeki Nirim, Nir İshak ve Niruz'a roket saldırılarını bildirdi. Daha önce İbranice yayın yapan kaynaklar dün sabahtan bu yana Gazze'den işgal altındaki Filistin'e 45'ten fazla roket atıldığını ve Siyonist yerleşim yerlerine zarar verildiğini bildirmişti.
Lübnan'daki İslami direniş Siyonist rejim birçok askeri merkezini hedef aldı. El-Neşre Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Gazze halkına Siyonizm'e karşı destek veren Lübnan İslami direnişi İsrail askeri saldırılarının devamında Hanita bölgesindeki Berke Rişa üssünün de aralarında bulunduğu bazı asker üsleri ve bu rejimin bir grup askerini uygun silahlarla hedef alarak kayıplara neden oldu. Bu raporda şu haberler yer alıyor. Şu ifadeler yer alıyor. Lübnan İslami direnişinin işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki İsrail üssü Celül Alem'e yönelik saldırıları sonucunda Siyonist işgal güçlerine çok sayıda kayıplar verdirildi. Siyonist kaynak şunları da duyurdu. Lübnan'da Hizbullah'ın Kiryat Şimon'un da aralarında bulunduğu Siyonist yerleşim birimlerine yönelik saldırıları sonucunda bu yerleşim biriminde ve diğer birçok Siyonist yerleşim yerinde alarm sesleri duyuldu ve bu rejim ordusu bu bölgelerde yaşayanlardan acilen sığınaklara gitmelerini istedi.
Dünyanın farklı yerlerinde Siyonist karşıtı gösteriler yoğunlaşırken Tel Aviv yerleşimcileri 80'den fazla ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail medyası dün akşam Siyonist rejimin İç Güvenlik Konseyi'nin yerleşimcileri dünyada 80'den fazla ülkeye gitmemeleri konusunda uyardığını bildirdi. Edinilen bilgiye göre ikinci düzey seyahat uyarısı yapılan ülkeler arasında İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Avustralya ve Brezilya'da yer alıyor ve bölge sakinlerinden seyahat ederken gerekli önlemleri almaları isteniyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Siyonist rejimin Filistin direniş grubunun tamamıyla yok edilinceye kadar Hamas'la savaşı sürdürme karar alma iddiasını imkansız olarak nitelendirdi. Macron, Tel Aviv'in gündeme getirdiği pozisyonlara karşı şunları söyledi. İsrail'in sürdürülebilir güvenliği tehlikede ve eğer bu Filistinlerin hayatları pahasına olursa, bunun sonucunda da bölgede halkın öfkesi ortaya çıkarsa artık garanti edilemez. Macron bu iddiayı eleştirirken şunları söyledi. Hamas'ın tamamen yok edilmesi mümkün değil ve kimse bunu düşünmüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Netanyahu'ya hitaben yaptığı eleştirel açıklamada şunları söyledi. İsrail yetkililerin hedeflerini ve arzu ettikleri son durumu daha net tanımlamaları gereken bir noktadayız. Macron'un açıklamaları Siyonist rejimin Hamas'ın yok edilmesi de dahil olmak üzere tüm hedeflerine ulaşana kadar Gazze'deki kara operasyonlarına devam etme sözü verdiği bir dönemde gündeme geliyor.
İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı, Siyonist rejimin savaşa dönmesinin stratejik bir hata olduğunu söyledi. Seyit Kemal Harrazi, El Cezire'ye verdiği röportajda şunlar söyledi. Siyonist rejimin savaşa dönmesi stratejik bir hatadır çünkü sadece Hamas'la Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerle savaşmak zorunda değiller. Aynı zamanda ateşkesi destekleyen ülkelerle, hatta siyasi cephede Amerika ile de çatışmaya girmek zorunda kalıyorlar. Harrazi şunlar da ekledi. Bunun ötesinde Siyonistlerin dünya kamuoyuyla da yüzleşmesi gerekiyor.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin İran'daki temsilcisi Amerika'nın İran ve direnişi kontrol altına alma planının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeni olarak Aksa Tufanı operasyonunu gösterdi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasr Ebu Şerif dün düzenlediği basın toplantısında Gazze Savaşı'nda etkili taraflar arasında Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerin bulunduğunu belirterek şunları kaydetti. İsrail rejiminin cinayetleri tartışmalara yol açarak Amerikan Başkanı Biden'ın popülaritesini azalttı ve üzerinde baskı yarattı. Amerika'nın savaşa girme konusundaki yeşil ışığı artık sarıya döndü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan medya verdiği demecinde İsrail rejiminin yaklaşımları nedeniyle Gazze'de ateşkesin devamı şansının kaybedildiğini duyurdu. Erdoğan ayrıca müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasını ve Gazze'de çatışmaların başlamasını Siyonist rejimin ateşkesin devamı yönündeki müzakerelerde esneklik eksikliğine bağladı. Biz bugün sohbetimizde Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri, özellikle Gazze olaylarına olan bakışını konuşmak istiyoruz. Her gün yeni açıklamalar, yeni ifadeler konuyla ilgili gündeme yansıyor ama perde arkasında ekonomik ve ticari ilişkilerin hala devam ettiği bildiriliyor. Bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile bu konu hakkında konuşmak istiyoruz. Bedri Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Erdoğan geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı kapsamında Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eğilimi Zirvesi'nde konuştu ve orada bir mesajında Gazze'de yaşananlar insanlık suçu dedi. Daha sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Gazze'deki vahşeti meşru müdafaa değildir şeklinde bir bildiri yayınladı. Bu açıklamalar ve bildiriler Türkiye'nin son dönem İsrail ile ilişkilerini de dikkate alacak olursak Erdoğan hükümetinin nasıl bir mahiyetini ortaya koyduğunu koyuyor Filistin meselesine karşı efendim?
Ya Erdoğan gerçekten yani bugün Filistin ve İsrail'deki sorunda yani hem işte İsrail yanlısı bir politikayı ne İsrail'i kendinde küstürmek veya İsrail'e karşı net bir tavır koruma gibi bir durumu yok. Ve bunu zaman zaman bir takım yuvarlak laflarla işte insan hakları bilmem ne bir tür gözyaşları döküp de diğer tarafta tamamen İsrail'le olan gerek ticari ve gerek diğer konulardaki ilişkileri bu konuda samimi olmadığını ortaya koymaktadır. Ve tahmin etmiyorum yani bugün her ne kadar Erdoğan bir takım laflar söylese de gerçek anlamda İsrail karşıtı herhangi bir tavrın içinde olmayacağı ve pratikte hiçbir zaman İsrail'e karşı bir tavır geliştirmediği için bu sadece gündemi ötelemek ve kendi iç sorunlarını kendi tabanına karşı kontrol altında tutmak için bir takım demeçler veriyor. Ve bu sadece demeçlerde kalan bir sözlerdir. Yani bugün İsrail'in tamamen tüm ihtiyaçları hemen hemen Türkiye'de karşılandığı gibi Türkiye ile de olan en büyük ticareti Türkiye ile yapmaktadır. Ve bu nedenle bu ilişkiler olduğu müddetçe söylediği her lafında bir anlamı yok.
Tahran Radyosu.
Efendim şimdi sizin açınızdan yani İsrail ile ilişkilerini siz çok güzel bir şekilde açıkladınız Türkiye'nin. Ancak Filistin'in içindeki bu direniş gruplarıyla ilgili Türkiye'nin tutumunu ve aslında onlara karşı olan pozisyonunu size soracak olursam, Hamas'la ilgili Türkiye'nin nasıl bir siyaset benimsediğini siz düşünüyorsunuz? Erdoğan son günlerde Hamas'ın üzerinde açıklamaları var. Hamas ortadan kaldırılamaz şeklinde vurgusu gündemde konuşuluyor. Bu Filistin'de barışın sağlanması ve huzurun tesis edilmesi yönünde Hamas'ın önemini mi göstermektedir bize? Gerçekten Türkiye böyle bir düşünce içerisinde mi? Bunu siz nasıl tespit ediyorsunuz efendim?
Ya bugün baktığımızda yani bugün Batı'nın da Filistin sorununa karşı ilk çıkışı baktığımızda da yani İsrail'in haksız olduğunu ve saldırgan politikasının gittikçe desteğini kaybettiği gibi Türkiye bu konuda yani bu bir barışın olması için mutlaka taraflar, çatışan taraflar arasında olması gerekir. Yani ikinci bir taraf oluşturma ve yani bir tarafın ortaya çıkarması bu sorunu çözmez. Yani eğer burada çatışan taraflar Hamas ile İsrail ise çözümün de Hamas ve İsrail arasında olması gerekir. Nitekim eğer bugün Filistin halkı kendi iradesi hangi tarafta kabul görmüşse temsiliyetin de orada olması gerekiyor.
Doğru. Son olarak siz Gazze'de yaşananları nasıl gördünüz? Ateşkes bittikten sonra yine de orada insanların aslında masum insanların şehit edilmesine tanıklık ediyoruz. Bunları ve özellikle cereyan eden gelişmeleri önümüzdeki günlerde siz nasıl bir tabloda çiziyorsunuz efendim?
Ya bu gerçekten insanlık açısında vahim bir durumdur. Yani bugün insanlık haklarını, insanların haklarını ayaklar altına almıştır. Yani bu tüm değil Filistin halkına bugün yapılanlar tüm insanlığa karşı yapılmış bir hakaret olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ve bu açıda insani duygular yani insanın yaşam hakkına kast eden her türlü saldırı, her türlü eylem, her türlü çatışma mutlaka karşısına dikilip bu tür şeyleri tamamen ortadan kaldırması gerekiyor. Aslında bugün tüm dünyada insanların inançları ne olursa olsun bu konuda İsrail'in yaptığını ve bu insanlık dışı hareketleri karşısında mücadele etmesi ve onların o yaptıklarını her türlü her yerde tepkisini ortaya koyması gerekiyor. Aksi takdirde bu tür hareketler yeryüzünde meşrulaştırmaya götürüyor ve bu tür şeyler diğer ülkelere bir örnek olma gibi bir durum da ortaya çıkarabilir.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Berdi Hocam. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Berdi Fırat ile konuştuk. Röportajımızda Gazze'de yaşanan gelişmelerle ilgili Türkiye'nin siyasetlerini bu konu hakkında değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Hazer 1402, Hicri Kameri 21 Cemadülevvel 1445 ve Miladi 5 Aralık 2023 Salı. ...188 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Hazer 1214'te İran'ın Gacar dönemindeki önde gelen siyasetçilerinden ve yazarlarından Mirza Ebu'l-Kasım Gaim Magam Ferahani katledildi. Gacar Veliahtı Vekili olarak atanan Gaim Magam, Muhammed Şah'ın sadrazamlık görevini üstlendi ve İran işlerinin ıslahı yolunda büyük hizmetler verdi. Ancak Gaim Magam'ın verdiği hizmetlerinin kendi gayrimeşru çıkarları ile çeliştiğini gören yabancı sömürgeci güçler ve içerideki düşmanlar onun katledilmesi zeminini oluşturdular. Birçok tekniksel konularda özellikle edebiyat bilimi ve tekniği dallarında büyük mahareti olan Gaim Magam, Farsça nesrinde yeni yöntemler kullandı. Bu İranlı politikacı ve yazarın ünlü eserleri arasında Kökenler, Celairname ve Şiir Divanı kitaplarını sayabiliriz. ...82 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Hazer 1320'de ünlü filozof ve hekim ve matematikçi Mirza Tahir Tone Kaboni vefat etti. Mirza Ferecullah'ın oğlu Mirza Tahir Tone Kaboni Hicri Şemsi 1242'de İran'ın kuzeyindeki Mazenderan'daki Kelardeş'te doğdu. 16 yaşında eğitimini tamamlamak üzere Tahran'a gitti ve Sepehsalar Okulu'nda fen bilimleri okudu. Meşrutiyet İnkılabı'nın başlamasıyla birlikte özgürlük savaşçıları saflarına katıldı. Meşruta fermanının yayımlanması ve Milli Şura Meclisi'nin kurulmasının ardından öğrenciler tarafından meclise temsilci olarak seçilerek 3. dönemde milletvekili seçildi. Tahran halkı tarafından seçildi. Mirza Tahir Tone Kaboni Hicri Şemsi 14. yüzyılın ünlü İslam alimlerinden biridir. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Hazer 1369'da İran'ın önde gelen Fars Dili ve Edebiyat Kurultayı üyesi ve üstad ve araştırmacı Doktor Golam Hüseyin Yusufi vefat etti. Hicri Şemsi 1306'da İran'ın Kutsal Meşhed kentinde dünyaya gelen Doktor Yusufi doktorasını aldıktan sonra üniversitede ders vermeye başladı. Doktor Yusufi Ehli Kalemle Buluşma gibi birçok eseri kaleme aldı. 10 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Haziran 1392'de İran'ın önde gelen iletişim biliminin babası Profesör Doktor Kazım Muhtamed Necat vefat etti. Hicri Şemsi 1336'da lisans diplomasını alan Doktor Muhtamed Necat, 1339'da Tahran Üniversitesi Hukuk ve Siyasi Bilimler Fakültesinden doktorasını aldı. Profesör Muhtamed Necat, İran'da iletişim bilimi ve gazetecilikte akademik olarak ders vermesinden dolayı İran İletişim Bilimi Babası lakabını aldı. ...27 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Haziran 1375'te ünlü yazar, yönetmen ve film yapımcısı Ali Hatemi vefat etti. Oyun yazarlığının temellerini öğrenmek için Tahran'da bir konservatuvara gitti ve ardından eğitimine devam etmek için Azad Dramatik Sanatlar Konservatuvarı'na gitti. Hatemi, İran sinemasının en önde geleniydi. İlk oyununu yazdığı Div, yani Şeytan adlı eserini 1344'te Tahran Dramatik Sanatlar Salonu'nda 3 gece sahneledi. Ayrıca Hasan Keçel adlı ilk filmi 1348 yılında çekildi ve büyük beğeni topladı. Son film ise Hatemi'nin kanseri nedeniyle yarıda kalan Cihan Pehlivan Tahti adlı filmidir. Fahir Hatemi'nin diğer filmleri arasında Kemalül Mülk, Sûd Edelen, Hacı Washington, Anne ve daha birçok filmi sayabiliriz. Televizyonda Sultan Sahip Geran ve Hezar Destan gibi büyük ilgi gören diziler yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Aydınlık.
İhracat artışı ithalatı geçti. Açığı kapatmaya yetmedi.
Karar.
Sürgün planı ortaya çıktı. Soykırımda ikinci aşama.
Ve Yeni Asya.
Tasarruf genelgesi yine lafta kaldı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 3 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde "Milletin aklıyla dalga mı geçiliyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yoksulluk sınırının 46 bini, açlık sınırının 14 bin lirayı geçtiği bir durumda milyonlarca emekli 7500 lira almaya devam ediyor. 11.402 lira asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca çalışan var. Bu rakamlara göre yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katına ulaştı. Durum bu haldeyken geçinmekte zorlanan ya da yardımlarla geçinmeye çalışan emekliler iyileştirme beklerken bir sefere mahsus hükümet çalışan çalışmayan ayrımı yaparak 5.000 lira vermişti. Yaklaşık 5 milyon kişi bir seferlik verilen 5 bin liradan faydalandırılmamıştı, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kanun mecliste görüşülürken muhalefet böyle bir ayrımın yanlış olduğunu, bütün emeklilere verilmesi gerektiğini, çalışanların emekli maaşı yetmediği için çalışmak zorunda kaldığını anlatsa da, mecliste AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kanun geçmişti. Temmuz ayında memurlara seyyanen zam yapılmasına rağmen bundan emekliler faydalanamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura zam gelirken emekliye gelmemesi olacak şey diyerek hayretini dile getirmişti. Çalışanlara 5 bin lira verilmemesi üzerine Erdoğan yine devreye girdi. Yeni sistemde Erdoğan'dan habersiz karar alınamadığı ortadayken Erdoğan'ın her iki durumda sanki haberi yokmuş gibi konuşması milleti hayrette bırakmıştı. Sadece bir ay önce emekliye 5.000 verilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken muhalefet tarafından verilen sayısız önerge AK Parti, MHP oylarıyla reddedilmişti. Kanun önümüzdeki hafta mecliste görüşülecek. Kabul edilirse bütün emeklilere verilecek de çalışanlara ve kayıtlı çiftçilere 5.000 lira verilmesin diyen AK Parti ve MHP'li vekiller nasıl oy kullanacak bakalım. Erdoğan seçimden sonra Gümüşhane'de yaptığı bir konuşmasında muhalefeti milletin zihniyle alay ediyorlar diyerek eleştirmişti. Bütün bunları görünce milletin aklıyla dalga mı geçiyorlar sorusu geliyor. 3600 EYT gibi birçok konuda da bu tür gelişmelere şahit olmuştuk. Uzunca süredir hükümetin sabah ak dediğini de öğleden sonra kara dediğini de alkışlayan bir kitle olunca bütün bunlar normalleşiyor. Kimse çıkıp bir gün önce söylediğinizi bir gün sonra değiştiriyorsunuz demeyince bir kişi ne derse o oluyor. Yeni sistem milleti buna da alıştırdı.
Tahran Radyosu.
Mine Alpay Gün 3 Aralık tarihli Milli Gazete'de "Katil Geri Döndü" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. O bahar havası gibi gelen geçici bayram bitti. Ateşkes saati dolduğu anda katil saniye gecikmeden geri döndü. Yaptıklarından hiç utanmadan, bebek cesetlerinden kuleler inşaya dakika durmadan devam etmekte. Yeni semtleri bombalarla yıkmak için, ayakta kalabilmiş evleri, tarla yapmak için bahçenin yıkılmamış asma çardağını, son zeytin ağacını, ağırın son kuzusunu darmadağın etmek için gecikmeden geri döndü diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ne ölen bebeklerin yasını tuttu, ne yaşamları boyunca bir daha yürüyemeyecek çocukların elemini duydu. Daha fazla çocuğun kafasını koparmak için birkaç gün bıraktığı savaşın katliamlarına döndü. Gencecik kadınları sevgili eşlerinden ayırmaya, şehitlerin kanlı kefenlerine sarılan anneleri çoğaltmaya, babaları evlatlarından koparmaya, geç kalmaktan korkarcasına koştu. Haftalardır karınlarına bir lokma bırakmayan masumları sofra başlarında yakaladı. Bebekleri ayığışı renkli yataklarında sağ bırakmadı. Bu nasıl bir vicdan yitimidir? Bu insanın nasıl defolu bir alt grubudur ki hiçbir merhamet ışığı gözükmemekte, yüreğinin karanlık tünellerinde. Sanki beyninin bütün ışıkları sönmüş, bir kadavra olan ruhu kurtlanmış. Katile göz yuman büyük devletlerin yöneticilerinin de kanları katilin değerleriyle eş bir vampirlikle. Bu büyük katliamda suç ortağı hepsi. Bakmaya kıyamadığımız bebekleri, gözlerini hangi şeytanlar mil çekmiş ki onlar görememekte. Melekler kadar güzel çocukların yaşamdan kopmuş yüzleri rüyalarına da mı girmemekte? Bu kadar mı taşlaşmış kalpleri? Kana susamış katiller ateşkes biter bitmez bir gecede şehitleri 200 Filistinli daha ekledi. Kalabilen son evlerde tahliye edilmekte, nüfus yer değiştirmekte, Gazze insansızlaştırılmak istenmekte. Sivillerin, çocukların, kadınların, gençlerin katledildiği soykırımda ne kadar can alınsa kâr bilinmekte. Yaşayanlarınsa hali ölüm kadar acı. Barınma yerleri yok, yiyecekleri, suları, ilaçları yok. Kimse bir şey yapmamakta. Dünya sadece seyretmekte.
Veysel Ulusoy 3 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde finans ekonomi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Birkaç gün önce açıklanan büyüme üretim verilerine göre bize ekonomik olarak 3. çeyrekte %5.9 büyüdüğümüz söylendi. Yani zenginledik biraz. Hemen çarşıya pazara çıkıp %5.9 artan gelirinizle ek alışveriş yapabilirsiniz anlamı da çıkmıyor değil bu söylemden. Çünkü gerçekten de bu veriyi sunarak daha da zenginleştiğimizi ifade etmiş oldular, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Başka başka güzel sözler de sarf ettiler. Öyle ki Türkiye ekonomisinin artık dezenflasyon sürecine girdiğini, gelecek dönemde, yani hangi gelecek dönemse artık, tüketim harcamalarının daha da azalarak enflasyonist baskıyı azaltacağını ve bunun da sizin yararınıza olduğunu ballandıra ballandıra vurguluyorlar. Bununla da kalmayıp sanayici ve perakendecilerin yanında tüm üreticilere iç tüketim azalacağından dışa, yani ihracata yönlenmelerinde fayda olduğunu söylüyorlar. Sanki tüm olanakları yaratmışlar, maliye ve para politikalarının araçlarını en uygun şekilde kullanmışlar ve ekonomik dengeleri ayarlamışlar da hane halkı ve üretimdeki tüm oyunculara şöyle yapın ve buraya yönelin tarzında tavsiyelerde bulunmaya başladılar. Bunu yapanlar, bu tavsiyeyi verenlerin sıcak para peşinde koşturmaları sürecinin başarısızlıkla sonuçlandığını görmezden geldiğini saklayan cümleler tüm bunlar. Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığı'nın orkestrasının başlattığı bu süreçte tüm klasik söylem ve süslü cümleleriyle onlara güzelleme yapan ekonomistlerin aklına bir türlü üretim, sermaye birikimi, kalkınma ve teknoloji yaratma veya transfer etme gelmiyor. Varsa yoksa Merkez Bankası'nın kredibilitesi ve iletişim etkinliğiyle bakanlığın sözde ortodoks politikası uygulamalarının kelimelere dökülmüş yapısını tartışıyoruz. Ama dükkanda, yani piyasada çalışan bir yönteme ve değere aktaramıyoruz bu yapıyı. Siz hiç gelir dağılımı eşitsizliğini, tüketim kısıldığında üretim ve gelirin de azalacağını, sermaye birikimi düştüğünde de yine sıcak para için yalvarmaya başlayacağımızı, iç tasarruflarla değil de yine dış borçla çarkları döndürmeye çalışacağımızı ve dolayısıyla bu çıkmaz sokakta yüksek enflasyon oranı ve durgunlukla baş başa kalacağımızı konuşanı duydunuz mu? Duymazsınız. Çünkü bunları hem konuşmazlar, konuşamazlar, hem de konuşanın sesini başka yöne yönlendirirler. Hep para, sıcak para mı konuşacağız? Ekonomide fiyat ve ücret oluşumu çoğunlukla içseldir. Diğer bir ifadeyle alım gücümüz, ürün fiyatları, tarla ve gayrimenkul kiraları ile kar seviyesi diğer onlarca faktör tarafından belirlenir ve bir dönem sonrasında da çark aynı şekilde karşılıklı etkileşimle devam eder. Çarkın en büyük bileşeni emek piyasasındaki iş gücü arzı ve iş gücü talebidir. Bizim çok konuşup hiçbir şey söylemeyen karar vericilerin üzerinde durmadığı önemli bir piyasadır bu. İçinde tasarruf, harcama yeteneği, gelir ve teknoloji yaratma ve insan kalitesi vardır. Emek arzı ile talebinin yanında üretkenliğin oluşturduğu reel gelir ekonominin hemen her şeyidir. Ulusal gelirin yaklaşık %60-70'i bu piyasanın yarattığı harcama ile şekillenir. Dolayısıyla bu piyasanın detayına inmeyen, süreci sadece söylemle yönetmeye çalışan bakanlarımızın konuşurken tüketim, işsizlik ve durgunluk üçgeninde boğulma olasılıklarını da göz önüne almaları gerekmektedir. TÜİK'in verilerine bakmakla görebilecekleri türden sorunlar da değil bunlar. Zaten son 7 yıldan beri sürekli hale gelen ekonomik yıkımın daha da derinleşmesini görmeden, analiz etmeden tüketim azalacak, ihracata yönelin saçmalığını vurgulamak en basit tabiriyle saflıktır. Saf olanların da ekonomiyi yönetmesi doğru değildir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamdan cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmeleri adlı sohbetimize tekrar huzurlarınızdayız.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmelere değineceğiz.
Değerli dinleyiciler, 7 Ekim tarihinde Aksa Tufanı operasyonu ardından Siyonist rejimin Gazze şeridine başlayan saldırısının kısa bir aranın ardından tekrar başlaması nedeniyle bugünkü sohbetimizi bu konuya ayırdık.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Siyonist rejim, Hamas ile esir takası ve insani yardımların Gazze şeridine girebilmesi amacıyla yapılan 7 günlük ateşkesin sona ermesiyle birlikte beklenen bir hamleyle Gazze şeridine yönelik saldırılarına yeniden başladı. Siyonist rejimin şiddetinin yoğunlaşmasına tepki olarak Hamas mücahitleri 7 Ekim tarihinde Aksa Tufanı operasyonunu gerçekleştirerek Siyonist rejime en ağır askeri ve istihbarat yenilgisini yaşattı. Bu beklenmedik operasyona son derece öfkelenen Siyonist apartheid rejimi Gazze halkına yaklaşık 50 gün boyunca yoğun ve acımasız savaş yürüttü. Öyle ki bu dönemde işlediği suçlar soykırım ve etnik temizliğin örneği sayılıyor. Bu dönemde %70'i çocuk ve kadın olmak üzere 15 binden fazla sivil Filistinli şehit oldu.
Yaklaşık 50 gün sonra Siyonist rejim ve Hamas Katar'ın arabuluculuğuyla geçen cuma gününden itibaren başlayan ve sırasıyla 2 ve 1 gün uzatılan 4 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Hamas hükümetinin enformasyon merkezinin bildirdiğine göre sadece cuma gününde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 110 Filistinli şehit olurken yüzlercesi de yaralandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisi Hamas hareketinin Siyonist esir kadınların serbest bırakılması planına dayalı görevlerini yerine getirmediği ve işgal altındaki topraklara roket attığı gibi iddialarda bulundu. Bu iddia Hamas'ın anlaşmaya göre Siyonist esir kadınları serbest bırakmasının yanı sıra serbest bırakılan esirlerin bile Hamas mücahitlerini esaretleri sırasında gördükleri muameleden dolayı övdüğü bir ortamda ortaya atıldı.
Burada önemli olan konu savaşın yeniden başlaması. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in işgal altındaki topraklarda bulunmasıyla aynı zamanda gerçekleşmiş olmasıdır. Bu nedenle savaşın yeniden başlaması için Siyonistler Amerika'nın onayını aldıkları anlaşılıyor. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken son iki aydaki üçüncü ziyareti olan işgal altındaki topraklara yaptığı son ziyarette şunu vurguladı. İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim katliamının tekrarlanmaması için her şeyi yapma hakkı vardır.
Diğer yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatmasından derin üzüntü duyduğunu bildirdi. Guterres, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada Gazze'de İsrail'in askeri operasyonları yeniden başlamasından derin üzüntü duyuyorum ifadesini kullandı. Gazze'de çalışmalara verilen insani aranın yenilenmesinin mümkün olacağını umduğunu ifade eden Guterres, çatışmaların yeniden başlamasının gerçek bir insani ateşkesin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı. Şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinleyelim.
Bugün İsrail tamamen Avrupa ülkelerinde etkin olan bir siyaset var. Yani bugün bütün Avrupa ülkeleri hepsi siyaseten, pratikten İsrail'in yanında olduğunu bu son gelişmelerde gösterdi. Yani bu bugün değil, yani İsrail'in orada oluşturduğu bu sistemden beri hep İsrail yanlısı ve İsrail'le beraber bu süreci beraber yürüttüler ve bu süreci bugüne kadar getirdiler. Yani bu ülkelerin sistemleri tamamen güdümlüdür. Yani hiçbir sistemin kendi başına hareket ettiği söylenemez. Yani bunlar hepsi emperyalist ülkelerin etki alanlarında olduğu için özgürce bir karar verme ve bu şekilde hareketinde bir durumları olmadığı için çok karar alma konusunda çok etkili değil. Elbette yani bu ülkelerin gerçekten yani birleşip bir ortak özgürce alınan bir karar ve etki alanında kalmadan atacakları adımlar elbette etkili olur. Ama diğer yanda yani müsaadesi olmayan bir kararı emperyalist ülkelerin izni olmadan böylesi bir kararın alması gerçekten görülmemişti ve görülmeyecektir. Gerek Arap ülkeleri olsun gerek Türkiye bu konuda kendi başına hareket edecek durumda değildir.
Sayın Bedri Fırat'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Siyonist işgalci rejim iç kamuoyunun baskısı altında Hamas'la anlaşmaya varmak zorunda kaldı. İşgal altındaki bölgelerde Netanyahu'nun kabinesine karşı yeniden gösteriler yaşandı ve Siyonist esirlerin aileleri de protestoculara katıldı. Hatta uzak mesafelerden Kudüs'e ve Netanyahu'nun evinin önüne bile gelerek Hamas tarafından esir alınan yakınlarının serbest bırakılmasını istediler. Netanyahu iç baskıları azaltmak ve Gazze'yi bombalamaya rağmen esirleri serbest bırakılmama hüsranını telafi etmek için Hamas'la anlaşmaya vardı. İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Perşembe günü yaptığı açıklamada bu rejim kısa vadede sona ermeyeceğini söylediği Gazze'deki savaşı yeniden başlatmaya hazır dedi.
Burada esirler takası konusunda önemli olan nokta takas edilen esirlerin serbest bırakıldıktan sonraki açıklamalarıdır. Danielle Aloni adında Siyonist esir kadınlardan biri kızı Emelia ile birlikte İzzettin Kassam tuhaylarına bir mektup yazarak tamamen insani ve nazik davranışlarından dolayı onlara teşekkür etti. Söz konusu mektupta şu ifadeler yer alıyor. Geçen haftalarda bana eşlik eden generallere hitaben ben kalbimin derinliklerinden ve içtenlikle sizlere minnettarım. Sizin kızıma karşı sıra dışı insani davranışınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Aksa Tufanı operasyonu sırasında 7 Kasım tarihinde Hamas tarafından rehin alınan ve 23 Kasım tarihinde serbest bırakılan 85 yaşındaki Yoch Hevit Lisfitz muhabirlere İhilov Hastanesi'nde yaptığı açıklamada Hamas güçlerince esir alınması olayını anlatarak onların esirlere çok iyi ve şefkatli davrandığını, onlar tarafından hiçbir şekilde eziyet görmediklerini anlattı.
Paris'te konuşan Başbakanlık ve Rehine ve Kayıp Aileleri Forumundan Siyonist kaynaklar Lifshitz'in sözlerinin kendileri için sürpriz olduğunu belirtti. İsrail hükümetinden bir kaynak, Yocevet Lifshitz'in Hamas'ın elindeki rehinelere insani bir şekilde davrandığına yönelik sözlerinin Siyonist İsrail'in argümanlarına zarar verdiğini belirterek, en azından Lifshitz ve aile üyelerine bu tip mesajların düşmana hizmet edeceğini söylemek uygun olurdu ifadelerini kullandı. Kaynak ayrıca gelecek kamu diplomasisi müdürlüğünün serbest bırakılan rehinelerle basın kuruluşları arasındaki iletişimi kontrol etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Fakat Siyonist rejimin elindeki Filistinli esirler işgalciler tarafından işkence ve zulme maruz kalıyorlar. El Cezire televizyon kanalı İsrail rejimi hapishanelerindeki esareti döneminde işkenceye maruz kalan bir Filistinli gencin görüntülerini yayımladı. 16 yaşındaki Filistinli genç hapishanede İsrail birliklerinden biri tarafından işkence edildiğini, kolunun kırıldığını, vücudunun birçok yerinde morarma ve kanama olduğunu belirtiyor. Filistinli genç ayrıca cezaevindeki sağlık personelinin kendisine hiçbir şekilde müdahale etmediğini, serbest bırakıldıktan sonra Kızıl Haç güçlerinin kendisini tedavi ettiğini belirtiyor.
Kudüs'ü işgal eden rejimin Gazze şeridine yönelik son savaşta işlediği suçlardan biri de tıp merkezleri ve hastanelerin bombalanmasıydı. Ateşkesin uygulanmasının ardından Gazze'de Hamas hükümeti medya ofisi, Gazze şeridindeki 26 hastane ve 55 sağlık merkezinin yakıt sıkıntısı veya yıkılması nedeniyle hizmet veremediğinden dolayı kapalı olduğunu duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejim İsrail'in saldırıları sonucu Gazze şeridinin güneyindeki hastanelerin temel olarak çöktüğünü ve Kuzey Gazze şeridinden tahliye edilen çok sayıda hastaya hizmet veremediklerini, bunun sağlık sistemi üzerinde büyük baskı oluşturduğunu duyurdu. Siyonist rejim, hastanelerin altında Siyonist esirler ve Hamas güçlerine ait tünellerin ve tünellerde Hamas'a ait silahlar ve teçhizat üyelerinin bulunduğu iddiasında bulunarak hastaneler ve sağlık kurumlarına yoğun saldırı düzenleyerek kuşattı.
Siyonist rejimin Gazze şeridine gerçekleştirdiği yoğun saldırı ve bombalama sonucu bölgedeki sağlık sistemi pratikte çökmüş durumda. Öyle ki hatta geçici ateşkes döneminde bile bölge sakinlerinin sağlığı büyük tehditle karşı karşıyaydı. Nitekim Gazze Belediye Başkanı bu konuda bölgede çeşitli salgın hastalıkları ve kolera hakkında uyarıda bulundu ve uluslararası kuruluşlardan bölgeye su, gıda, özellikle yakıt ulaştırmalarını yoğun bir şekilde talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada Gazze'deki hastanelerin gerekli medikal ekipmanlara ulaşamadıklarını ve şeritteki gıda ve beslenme yapısının tamamen yıkıldığını, Gazze'de açlığın özellikle de kuzeyde kol gezdiğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris de Cenevre'de yaptığı açıklamada çok sayıda Gazze'linin hastalık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, Gazze'de sağlık sistemini yeniden inşa edemezsek daha fazlasını göreceğiz. Bu bölgedeki çok sayıda insan hastalık yüzünden ölecek dedi. Harris ayrıca başta bebek ve çocuklarda ishal olmak üzere bulaşıcı hastalıklardaki artışla ilgili endişelerini belirterek, 5 yaş ve üzeri vakaların Kasım ayı başlarında normal seviyelerin 100 katından fazla arttığını belirtti. Siyonist rejim İsrail'in tahliye edilmesini talep ettiği Gazze'nin kuzeyi hakkında da bilgi veren Harris, burada yerinden edilmiş kişilerin ilaca, aşıya, temiz içme suyuna, hijyen ürünlerine ve gıdaya hiçbir erişiminin olmadığını anlattı.
Bu arada Urva Gazze şeridinde bağırsak, cilt ve hepatit türlerinin yayılması konusunda uyarıda bulundu. Bağırsak hastalıklarının 4, cilt hastalıklarının ise 3 kat arttığını belirtti. Birleşmiş Milletler'e yakın doğudaki Filistinli mültecili yardım ve bayındırlık ajansı Urva, Siyonist rejimin abluka ve saldırıları altındaki Gazze şeridinde bağırsak, cilt ve hepatit türlerinin yayılması konusunda uyarıda bulundu. Urva, Gazze basın direktörü Adnan Ebu Husne konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında bağırsak hastalıklarının 4, cilt hastalıklarının ise 3 kat arttığına işaret etti. Birleşmiş Milletler yetkilisi hepatit türlerine yanı sıra kolera gibi salgın hastalıkların da bölgede hızla yayıldığına ilişkin bazı raporların olduğunu doğruladı. Urva Gazze direktörü Thomas White de yaptığı açıklamada Urva'nın Filistin bölgesindeki okullarından birinde hepatit A salgınına tanık olduğunu aktarmıştı.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.in üzerinden iletebilir. Ayrıca arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı www.pastude.ir adresinden ve Telegram kanalımız Tahran Radyosu'ndan takip edebilirsiniz.
Hafta yeni gündemle buluşmak umuduyla sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahabilik gerçek mi, bid'at mı?
Muhterem dinleyiciler, Vehhabilik gerçek mi, bidat mı? Başlıklı programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
...1979 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partileri desteklemek amacıyla ordusunu Afganistan'a gönderdiğinde her türlü eğilim, mezhep ve din ile Afganistan'a Müslüman halkı buna karşı çıkmaya başladı. Halk arasından küçük yaşlarına rağmen Sovyetler Birliği ile mücadelenin liderliğini üstlenebilip dünyanın o günkü en büyük tümenine zafer hayalini hasret bırakabilen olgun ve uyanık gençler arenaya ayak bastılar.
Afganistan halkının kendisini Amer Sahip olarak tanıdığı kimse bu dindar ve cesur gençlerden biridir. Onun asıl adı Ahmet Şah Mesud'dur. O çocukluğunu ve delikanlığını Sadi, Hafız ve Mevlana'nın şiirleriyle geçiren ve köyde doğan bir Afganistanlıdır. Ancak Devran şiir kitabını ondan aldı ve eline silah verdi. Buna rağmen onun latif ruhunu asla zedeleyemedi. İşte bu letafet ve nuranilik onu Afganistan'ın mazlum halkını savunmaya çağırdı ve zulüm ve emperyalizm ile mücadele etmek için eline silah almasına sebep oldu.
Ahmet Şah Mesud kısa bir askeri eğitim dönemi geçirdikten sonra Amel Arenası'na girdi ve sadece 26 yaşındayken yavaş yavaş yenilmez bir komutana dönüşü ve Penşir Vadisi'ni ve Afganistan'ın kuzeyinin bir bölümünü Sovyetler Birliği'nin ordusu için ulaşılamaz hale getirdi. Böylesine canını feda etmeye hazır olan ve cesur gençlerin varlığı ile bazı korkaklar da ellerine silah almak için kendilerine cesaret verdiler. Tabii bu bireylerin pay ve güç talep etmekten başka niyetleri yoktu. Ancak kendilerini Afganistan'ın mazlum halkını destekleyenlerin safına münafıkça sığdırmışlardı.
Sovyetler Birliği'nin ordusuyla doğrudan karşılaşmaktan korkan Amerika, Afganistan'da Sovyetler Birliği ile savaş ateşi şiddetlendiğinde bu savaşı kendi çıkarına gördü ve savaş davuluna vurmaya ve savaş ateşinin odununu artırmaya karar verdi. Bu ülke her zaman Orta Doğu'nun kaynaklarından daha fazla pay almak peşindeydi ve hala da peşindedir. Fakat savaş davuluna vurmaktan güttüğü amaç sadece pay talep etmek değildi. Amerikalıların bu savaştan güttüğü amaçlardan bir diğeri de Amerikalıların egemenliği altındaki ülkelerin havzasında halk kıyamları tehlikesiyle mücadele etmekti.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni kurulan her ülkede Amerika bir hükümet kurardı ve cömert bir jestle bu eylemini bağımsızlık vermek olarak nitelendirmişti. Bu ülkelerin yöneticileri genellikle şöhret, güç ve servet isyan ve kişisel çıkarlarına ulaşmak için her şeyi feda etmeye hazır olan bireylerin arasından seçilirdi. Bu yöneticiler halkı ve halkın problemlerini çözmeyi düşünmekten ziyade Amerika'nın müttefikleriydi ve onun amaçlarının ilerletilmesi ve bölgedeki çıkarlarının korunmasına yardım ederlerdi.
Tahran Radyosu.
Aslında bir nevi Amerika'nın sömürgesi olan tüm bu ülkelerde bu hükümetleri kafirlere uymalarından ve onlarla işbirliği yapmalarından dolayı resmen tanımayan ve onlarla mücadele etme iddiaları olan gruplar ve partiler vardı. Ve bu Amerika'nın bölgedeki müttefikleri için ciddi bir tehlike sayılırdı. Sovyetler Birliği'nin Afganistan seferiyle Amerika kozu postundaki bir kurt misali kendisini Müslümanların destekçisi olarak tanıttı ve kafir Sovyetler Birliği ile savaş etme davuluna öylesine vurdu ki küfür ve zulüm ile mücadele etmek isteyen Müslüman grupların çoğu Amerika'nın kuklası olan fasit ve gaspçı hükümetleri unuttu ve Sovyetler Birliği ile mücadele etmek için Afganistan'a gitti. Amerika, Arabistan ve Pakistan'ın yardımıyla bu güçleri eğitti, organize etti ve Sovyetler Birliği ile savaşa gönderdi. Bu savaşta Amerika'nın düşmanlarından biri yok oldu. Ancak onun başka bir düşmanı bir kahramana dönüştü ve bu Amerika için yeni endişeler oluşturuyordu.
Sovyetler Birliği yenildiğinde sadece halk ve Afganistanlı mücahitler değil, tüm gruplar kendilerini meydanın galibi olarak görürdü. Bu gruplardan her birinin kendine özgü hedefleri vardı ancak bu vartaya uzaktan bakan halk bunların arasında bir fark görmüyordu ve onların hepsini kahraman olarak görürdü. Bu gruplardan biri Amerika'nın medyalarının etkisi altında Arap ülkelerinden Afganistan'a gelen ve bu nedenle Afgan Arapları olarak bilinen gençlerdi. Artık her savaşçının bir kahraman misali kendi vatanına dönme vakti gelmişti. Ancak bu savaşçıların dönüşü Amerika'nın müttefikleri için eskisinden çok daha büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyordu.
Bu gençler hiçbir eğitim görmedikleri, savaş deneyimine sahip olmadıkları ve kahraman olarak tanınmadıkları sırada düşmanlarına meydan okuyabilmişlerdi. Şimdi ise gördükleri eğitimler ve savaştan edindikleri 9 yıllık deneyimle özellikle düşmanları için kesinlikle daha fazla sorun yaratabilirlerdi. Buna ilaveten Afgan Araplarının yaratabildiği sorunlardan biri Amerika'nın müttefikleri üzerindeki üstünlüğünü sorgulamaktı. Amerika her zaman bölgedeki hegemonik konumunu korumaya çalışmıştı ama artık Afgan Araplarının varlığıyla kendini tehlike altında hissediyordu.
Bu hegemonik konumun gerçek dünyadan ziyade halkın aklında belirlenmesi gerekiyordu. Halk Amerika'yı kendi düşmanı olarak tanımlamalıydı. Onu tüm sorunları tek başına çözebilen bir kahraman olarak görmeliydi. Amerikalılar yıllar önce sinema endüstrisine başvurmuş ve Hollywood'u inşa etmişti. Hollywood olağanüstü güce sahip kahramanları betimliyordu ve kazara tüm bu kahramanların batılı bir siması vardı. Ama artık gerçek dünyada varlık arenasına Hollywood'un süper adamlarına asla benzemeyen kahramanlar ayak basmıştı. Ne saçları sarıydı, ne gözleri maviydi, ne tenleri beyazdı. Hatta kıyafetleri bile Hollywood'un kahramanlarına benzemiyordu. Amerika'nın açısından bu kahramanların sadece vatanlarına dönmemeleri gerekmiyordu. Amerika'nın olağanüstü gücü karşısında yenilen bir anti kahramana dönüşmeleri gerekiyordu.
Başlangıçta Afgan Araplarının lideri Filistinli bir kimliği olan Abdullah Azam'dı. Ama daha sonraları Usame bin Laden'le Azam'ın yanında yer aldı. Usame bin Laden Arabistanlı bir milyarderdi ve Suudi krallarının yakınlarındandı. Usame bin Laden'in başlangıçta Amerikan silahlarını Afganistan'ın savaşçılarına ulaştırma misyonu vardı. Ancak yavaş yavaş askeri bir komutana dönüştü.
Azam Suveda bilinen girengisinden sonra Afgan Araplarını İsrail ile savaşmak için organize etmek istiyordu. Ancak gaspçı İsrail rejiminin asıl destekçisi olan Amerikalılar bir terör operasyonunda Azam'ı ve iki oğlunu öldürdü. Artık tartışılmaz bir lider olarak Osama'nın Afgan Arapları arasındaki konumu sabitlendi ve Amerika'nın isteklerinin gerçekleşmesinde önemli bir rol ifa edebildi.
İsrail'de dahil olmak üzere bölgenin fasit devletleriyle mücadele etmeyi vurgulayan Azam'ın tersine Bin Laden takipçilerini Amerikalı mücadeleye davet etti. Böylelikle bölgede Amerikalıların askeri varlığına her zamankinden ziyade zemin hazırladı.
Amerika'nın Kenya, Tanzanya ve Nairobi büyükelçilikleri artık El-Kaide olarak adlandırılan Bin Laden grubunun saldırısına uğradı. Bu saldırılarda toplamda yaklaşık olarak 530 kişi öldü. Bu olaylarda hayatını kaybedenlerin çoğu normal ve yerel insanlardı. Bu soykırımların veya başka bir deyişle tiyatroların bölgede süper kahramanın hazır bulunması için dünyanın halkının aklını hazırlayabilecek kadar büyük değildi. Bu nedenle piyesler daha büyük bir sahneye sevk edildi ve bu kez El-Kaide Amerika'daki Dünya Ticaret Merkezi'ndeki İkiz Kuleler'de belirdi. İkiz Kuleler yıkıldığında bölgede Amerika'nın varlığı için her şey hazırlandı. Artık süper kahramanın anti kahramanı yenmesi vaktiydi. Tam bir sinema filmi gibi.
Değerli dinleyiciler, Vahabilik Gerçek mi, Bidat mi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizi internet sitemiz olan www.parsude.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi e-posta adresimiz turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Allah'a tevekkül eden halkların zafere kavuşacaklarını ve zorluklara dayanmanın kurtuluşu beraberinde getireceğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bir düşünceye sahip olan, hüviyeti olan, motivasyonu olan, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden halklar direnirler ve Allah-u Teala onlara yardım eder. Şayet kafirler sizinle savaşsalardı, yine kesinlikle arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın. Bu ilahi sünnettir. Eğer Müslümanlar direnirse, tağuti ve müstekbir güçlerin tüm araçlarına karşı muzaffer olurlar. Bugün Yemen halkı, Suudi hükümeti ve müttefikleri ve Amerika destekçisi tarafından da ağır işkencelere tahammül ediyor. Fakat bilin ki kesinlikle Yemen halkı ve Ensarullah muzaffer olurlar. Onlar yenilmezler. Filistin halkı yenilmez. Tek yol direniştir. Ve bugün Amerika ve müttefiklerinin elinin ayaklarına dolaşmasına sebep olarak, hezyan laflara sarılmalarına sebep olan, yanlış işlere sarılmalarına sebep olan ise Müslüman milletlerin direnişidir. Ve bu direnişin sonucu olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi dün Küba Devlet Başkanı ile görüşmesinde İran ve Küba'nın büyük siyasi ve ekonomik kapasite ve potansiyelinin Amerika ve Batı zorbalığına karşı aynı konumda olan ülkeler arasında bir ittifak ve koalisyon oluşturmak için kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Küba Cumhurbaşkanı İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitim Bakanı ile birlikte Pasteur Enstitüsü'nü ziyaret etti. Tahranlı vatandaşların katılımıyla harem savunucusu şehide muhteşem veda töreni düzenlendi. Siyonist rejimin Gazze'de iki okula yönelik düzenlediği saldırıda 50 Filistinli şehit oldu. Siyonist rejim Gazze'ye yönelik saldırılarında 907 kilogram ağırlığında bomba kullanıyor. El-Kassam Tugayları Beerşaba'ya roket saldırısı düzenledi. Lübnan'daki İslami direniş, Siyonist rejimin birçok askeri merkezini hedef aldı. Tel Aviv, yerleşimcileri 80'den fazla ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.